Koşarken Yavaşlar Gibi, Şöhret Baltaş, Kanat Yayınları, 1. Baskı, Mayıs 2007. Bu kitap 203 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Haziran 2011. Okuyan Deren Özcan. Cezaevinde arkadaşlarla ranzanın üzerine oturup konuştuğumuz günlerde bile hayat daha kolaydı. Evet, dışarıda değildik. Dışarıdayken gözümüze çarpmayan küçücük ihtiyaçları bile karşılamak için büyük çabalar harcıyorduk. Ama yine de gülebiliyorduk yağ tenekesinin üzerinde kızarttığımız sucukları yerken. Çünkü umutluyduk hala. Güzel günlerin ışığı henüz terk etmemişti bizi. Koşarken Yavaşlar Gibi birbirine hem benzeyen hem farklı beş genç kadının 1970'lerin sonunda başlayan arkadaşlıklarının 12 Eylül döneminde 1990'larda ve 2000'lerde aldığı halin romanı. Her biri farklı ama benzer biçimlerde bir zamanlar hayatlarını adadıkları ideallerinin hiçleştiği yeni toplumsal ilişkiler içerisinde kadın olmanın zorluklarıyla baş edip ayakta kalmaya çabalarken bir mektup onları yeniden bir araya getirir. Arkadaşlığın ve yoldaşlığın kadınca hali. Şöhret Baltaş, 1963 İzmir doğumlu. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan 1986 yılında mezun oldu. Aziz Nesin'in kurduğu Bilar Bilim Araştırma Vakfı'nda ve Ana Britannica Ansiklopedisi'nde çalıştı. Gazetecilik Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 2000-2003 yılları arasında Aylık Edebiyat Dergisi E'nin redaksiyonunu yürüttü. Halen çeşitli yayın evlerine dışarıdan çalışıyor ve serbest gazetecilik yapıyor. Oyun Bitti adlı öyküsü 1992 yılında Varlık Dergisi'nde yayımlanmıştı. Koşarken Yavaşlar Gibi ilk romanı. Günlerimiz. Çözülen bir yün yumağı, akıp giden günlerimiz. Mezar taşlarından suskun, telaşsız, sessiz, sitemsiz. Savrulan yapraklar gibi akıp giden günlerimiz, cenaze törenlerinde telaşsız, sessiz, sitemsiz. Bir suçluyu aklar gibi akıp giden günlerimiz, sanki bir sır saklar gibi telaşsız, sessiz, sitemsiz. Doğmayan şafaklar gibi akıp giden günlerimiz, haksız ittifaklar gibi akıp giden günlerimiz. Bir kitaba başlar gibi, koşarken yavaşlar gibi, düşen arkadaşlar gibi akıp giden günlerimiz. Yağmur Atsız. 1. Özlem teyze, merhaba, ben Esin. Esin? Kim dedi, Esin mi? Esin. Birden küçük, sarı kafalı bir çocuk dolanıyor bacaklarına. Beni tanıdınız mı Özlem teyze? Evet, evet, sen. Adını söyleyemedi. Her defasında boğazına bir yumru gelip oturuyor. Bunca yıla rağmen ne zaman yüreğinden geçse sessiz bir yumru olarak kalıyor. Aycan'ın kızıyım, evet. Aycan'ım benim, mavi gözlü arkadaşım. Yanaklarından aşağıya yaşlar süzülüyor. Beni duyuyor musunuz Özlem teyze? Sesiniz gelmiyor. Esin, ben şu anda dışarıdayım. Numaranı kaydedip seni arayacağım, tamam mı? Peki, telefonunuzu bekliyorum. Kapattı. Yalan söylüyor, eve az önce girdi oysa. Tam soyunuyordu telefon çaldığında. Özlem Hoca giysisini çıkarmak üzereydi. Ensesindeki tokayı açarak sıkıca topladığı kumral saçlarını çözecek önce. Sonra özensizce tepeye toplayıp mutfağa girecek. Kollarını sıvayıp önlüğünü bağlayacak. Çayı ocağa koyup Ayşe Hanım'ın bir gün önceden hazırlayıp bıraktığı köfteleri dolaptan çıkarıp yanına patates doğrayacak. Fırının zamanını ayarlayınca bir çay sigara molası verecek. Mutfak penceresinden görünen ilkokulun bahçesinde oynayan çocuklara bakacak. Yeniden, yeniden, yeniden çocukluğun gamsız kederlerini hatırlayacak ve hayatının film şeridi, okuldan gelen kızının taze bir bahar rüzgarı gibi kapıdan girivermesiyle kesilecekti. Altında eteği, üzerinde dantelli sütyeniyle yatağa oturdu Aycan. Neden gittin Aycan? Tuvalet masasının çekmecesini açtı, hatırlamak istediği her şeyi, mektupları, resimleri, notları, yazıları ve her şeyi yerleştirdiği kadife kapaklı kutuyu açtı. İçinden siyah beyaz bir fotoğrafı bulup çıkardı. Aycan'ın canım mavi gözleri bu renksiz kağıdın üzerinde bile nasıl da parlıyor. Gülüyor Aycan. Hemen yanında duran küçük kızına bakıyor. Doğumdan hemen sonra olmalı. Sarı saçları kulaklarının ardından sımsıkı toplanmış. Soluk renkli bir sabahlık var üzerinde. Fotoğrafın arkasını çeviriyor. Çabucak karaladığı belli bir iki satır. Duygusal sözleri pek sevmez. Aceleyle yazmış. Yazdıktan sonra bir kez daha bakmadan kapatmıştır zarfı. Kızım da sevecek sendeki yaşam ışığını, benim gibi. Cenaze töreninden sonra eve döndüğü gece bu fotoğrafın başında sabaha kadar ağlamış ve güneşin ilk ışıklarıyla bir onun el yazısının altına şu cümleyi yazmıştı. Sen gittin, artık daha karanlık günler. O deli başını alıp nereye gittin Aycan? Neden o ardını bilmediğim duvarı koydun aramıza? Seni özlüyorum. Gülüşünü, kendi kederinle dalga geçişini. Seni düşümde görüyorum. Sıcak öğleden sonralarında yan yana uzanıyoruz sedirin üstüne. Konuşacaklarımız, konuşup bitirdiklerimizden fazla hep. Bitmiyor, doymuyoruz. Birden bitiveriyor düş. Uyanıyorum. Uyanmak istemiyorum. Bir hayal gibi kayboluvermene dayanamıyorum. Kıyamıyorum sana Aycan. Kıyamıyorum. Aynı göğün altında ben kim bilir nereye bakıyorken, hangi bitmez tükenmez işin peşindeyken, sen başka bir karesinde hayatın, ölümle yüz yüzeydin. Ben yanında değildim. Keşke yan yana olduğumuz günleri bir parça daha uzatabilseydik. Keşke. Kalktı. Girişte yere atıverdiği çantasından sigara paketini çıkardı. Bir tane alıp yaktı. Fotoğraf hala elindeydi. Sanki dün gibi. Yıllar yıllar önce aldığı haber. Acısı hiç küllenmeyecek, ince ince yanmaya devam edecek olan ateşin düştüğü gün. Sanki dün gibi. Özlem'le mi görüşüyorum? Evet buyurun. Ben Gülcan. Gülcan abla, nasılsın? Nereden çıktın? Hay Allah, şaşırdım. Özlem, Aycan bir kaza geçirdi. Arabayla denize. Kaybettik. Yarın cenazesi. Özlem, Özlem. Sözcükler parça parça ulaşıyor beynine. Anlayamıyor önce. Sonra boğazından bir hırıltı yükseliyor. Adını söyleyen sesi duyuyor. Cevap vermek istiyor ama ağzından ses çıkmıyor. Ayaklarının onu taşımadığını hissediyor. Yere yığıldığını, Erdem'in koşarak gelip kollarına yapıştığını yarım yamalak hatırlıyor. O gece otobüse biniyorlar Canan ve Cemile ile. O sıralar kendi cehenneminde yanmakta olan Nihan'a ulaşamıyorlar. Birden Esin'in numarasını kaydetmediğini hatırladı. Telaşla kalkıp telefonu eline aldı. İşte numarayı kaydedip ismi yazıyor. Esin. Aycan'la hep konuştukları numara değil bu. Belki başka bir yere taşındılar. O ölüm günü gördüğümüz her köşesine hüznün ve acının binbir renginin sindiği o evde kalmaya dayanamadılar belki daha fazla. Büyük bir evdi. Üç oda bir salon. O sabah eve vardıklarında sanki Aycan açacaktı kapıyı. Hiçbir şey olmamış gibi gülecek. "Oo kızlar hoş geldiniz. Vakit kaybetmeyelim diye önceden koydum çayı ocağa." diyecekti. Çay içeceklerdi yanında birer de sigara tüttürüp. Söz bitmeyecekti yine. Gözyaşından kahkahaya ne zaman atladıklarını fark etmeyeceklerdi. Bir an bırakınca kendini dökülüverecekti yorgun sözler ortalığa. Sonra hemen toparlayacaktı sesindeki kırıklığı. Aycan gülüverecekti birden. Tokasını açıp düzeltecekti sarı saçlarını. Sonra ne yaptığının bile farkında bile olmadan yeniden bağlayacaktı. Kapıyı Gülcan abla açtı. Gözleri kızarmıştı. Boynuna atladım. Aycan'ın kokusunu aradım boynunda. Yoktu, gitmişti. Sanki hiç yaşamamış gibi. Kokusunu bile bırakmadan. Mutfağa derli toplu, buzdolabında bir gün önce yaptığı karnıyarık. Geceliğini katlayıp koymuş yatağının ayakucuna. Aycan. İçimden bir çığlık kopuyor, yere düşüyorum. Cemile sımsıkı kavruyor kolumu. Kendine gel, annesi ablası ne halde görmüyor musun? Haklı. Onların yıkılıp yere düşmeye hakları var, benim yok. Ama neden Cemile, neden? Yalnız bizim bildiğimiz sigara paketini ortaya atıp iki ucunda sabahladığımız o geceler aşkına neden Cemo? Annesi yanıma geliyor, yüzü sapsarı. Yatıştırıcı iğnelerle ayakta durduğunu fısıldıyor birileri. Özlem'in elini avcuna alıyor. Ne güzel otururdunuz bizim kapının önündeki basamaklarda. Hiç bitmezdi lafınız. Hiç bitmezdi. Saatlerce oturduğumuz halde tam ayrılırken aklımıza gelen hep o son ana saklanmış bir sözümüz olurdu ille de. Esin'i aramam lazım, bekliyordur. O sabah ayaklarımıza dolanan, yakın bulduğu herkese anneye gideceğim diye tutturan sarı saçlı küçük kızı daha sonra görmedim hiç. Hep aklımın kuytu bir yerinde duran, yüreğimi kemiren bir hayaldi o. Aramak istedim, arayamadım. Yaralarının kurumasını bekledim bir süre. Onlarla ağlamadan konuşabileceğim gün geldiğinde ise babasıyla kurdukları hayatın kapısı artık bizi içine alamayacak kadar sımsıkı kapanmıştı yüzümüze. Zorlamalıydık o kapıyı belki. Aycan'ın emanetiydi bize. Bir kere daha aradım. Aycan'ın ölümünden tam bir yıl sonra. Yaşar çıktı telefona. Acısını paylaştığımı anlatmak için bir şeyler gevelediğimde kupkuru bir sesle teşekkür etti. Hayatında istemiyordu bizi, belliydi. Kapattım telefonu. Lanet olsun, kapattım. Bizi hayatından çıkarmamasını söyleyemedim ona. Esin'i aramam lazım. Ya Yaşar açarsa? Esin'in aradığını söylesem? Olmaz. Belki gizli arıyordur kız. Başını derde sokarım. Hem ne diyeceğim ona? Bunca yıldan sonra aklıma geldiniz mi diyeceğim. Neyse ne, aramam lazım. Hızla yerinden kalktı. Hala giyinmemiş olduğunu fark etti. Aceleyle bir bluz geçirdi üstüne. Eteği kalsın, telefonun başına geldiğinde elleri titriyordu. Bir sigara yaktı, numarayı çevirdi. Alo, efendim. İşte Esin'in sesi bu. Yavrum benim, telefonun başında bekliyor olmalı. Ben Özlem. Merhaba Özlem teyze. Nasılsın Esin? Sağ olun. Fazla vaktim yok. Her an biri gelebilir. O yüzden hemen söyleyeyim. Özlem'in kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Dinliyorum diyebildi fısıltıyla. Annemin hepimize bıraktığı bir mektup var. Bende değil ama birlikte gidip alacağız. Sizin de olmanız gerek. Anlıyor musunuz? Bir mektup mu? Nerede dedin? Bir dostundaymış. Galiba Ali Rıza'ydı adı. Buraya gelmeniz gerek Özlem teyze. Annemin arkadaşları olarak. Hep beraber. Şimdi kapatıyorum. Geleceğiniz zaman beni arayın. Bu saatlerde yalnız oluyorum. O zaman arayın. Şimdilik hoşça kalın. Bekliyorum, tamam mı? Telefonun kapandığını duydu. Elinde telefon öylece duruyordu Özlem. Bir mektup. Aycan'dan. Yani tam 12 yıl öncesinden gelen bir mektup. Aycan yazmış bize. Bana, Canan'a, Nihan'a, Cemo'ya. O uzak şehirdeki evin içinde hayatını paylaştığı arkadaşlarına ve Ali Rıza denen bir adama bırakmış. O kim peki? Ali Rıza. O sırada anahtarın kilitte dönen sesini duydu. Selam anne, ne oldu, ne bu halin? Anlamsız gözlerle kızına baktı. Üzerine alelacele geçirdiği bluz, altında kalçasına kadar sıvanmış hocalık eteği ve naylon çoraplarıyla telefonun yanında yerde oturuyordu. Yok bir şey Ezel dedi. Eski bir dosttan bir haber geldi de. Ölüm filan mı? Çok kötü görünüyorsun. Ölüm mü? Ha, yok hayır, ölüm değil. Ölüm değildi. Ölü birinden gelen haber nasıl anlatılır? Hangi sözcüklerle? Birden silkindi, ayağa kalktı. Ezel, benim çıkmam lazım, Canan'a gidiyorum. Hızla içeriye koştu, giyindi. Ayakkabılarını bağlarken banyodaki kızına seslendi. Fırında yemek var, birazdan hazır olur. Ben gecikebilirim, tamam mı? Kulak kabarttı, ses yok. Tamam mı? Diye tekrarladı sabırsızca. Banyodan kızın usançlı sesi duyuldu. Tamam anne. Tamam anne. Kötü görünüyor olmanın yaratabildiği ilgi 5-10 dakika sürüyor. Sonra herkes kendi hayatına çeviriyor bakışlarını. Of, böyle yapma Özlem. O daha 18 yaşında. Kendi sorunlarıyla boğuştuğu çağda işte. Başka bir hayata odaklanacak olgunlukta değil. Değil. Peki biz? Bir başkasının, hatta milyonların hayatına odaklandığımız çağlarda kaç yaşındaydık sahi? 18, 19 mu yoksa? Yoksulluğu ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için sabahlara kadar kitap okur ve bir toplantıdan bir mitinge koştururken, tam o arada atlayıverirken çocukluktan gençliğe kaç yaşındaydık gerçekten? Nasıl da mutluyduk üstelik. Şimdilerde bazı budalaların üstümüze yapıştırıverdiği yitik kuşak, harcanmış gençlik etiketi koca bir yalan. Tersine kocaman bir dünyaya açılan parlak gözlerimiz vardı ve mutluluğun topyekun yaşanacağına dair sarsılmaz inancımız. Yitikmiş. Hadi oradan sersemler. Biz yitirip de o budalaların bulduğu ne ki? Her gün girdiğim her derste bildiğim ne varsa yeniden anlatıp anladıklarını umut ediyorum. Karşımda çoğu öylece durup bakarken, ikide bir cep telefonlarını çıkarıp karıştırırken, dünyanın içine toplumu, toplumun içine insanı koymadan, o sonsuz zinciri anlamadan, hiçbir şey anlamanın mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Oysa her gün gazeteler, televizyonlar, kitaplar, tavuk eti didikler gibi insanı parçalara ayırıyorlar. İnsanın cinselliği, gençliğin sorunları, sokak çocuklarının şiddete eğilimi, yoksulluk, depresyon oranının hızla yükselmesi, pazartesi sendromu filan. Hepsine ayrı ayrı adlar takıp ayrı kompartımanlara tıkıştırıyorlar ve uygun reçeteler yazıp huzurlu uykulara dalıyorlar. Bölüp parçalıyorlar hayatımızı. O kadar güçlüler ki sesim cılız kalıyor, kimseye ulaşmıyor, yoruluyorum, tükeniyorum. Genç yüzlere bakıyorum umutla, tek tek, araştıran, anlamaya çalışan, soru soran bakış hangisinde? Ama çoğunun gözleri, şu kadın hangi kağıda geçer not verir, anlattıkları hayatta bize bir şey kazandırır mı ışıltısıyla parlıyor. Her şeye böyle bakıyorlar, işe yarar mı, yaramıyorsa at çöpe. Dünyanın bilgisiymiş, felsefeymiş, insanı anlamakmış. Yani diyorlar, yani bir işime yarayacak mı? Mesela master sınavında, mesela iş görüşmelerinde, görkemli masasının ardından soğuk soğuk bizi süzen sinek kaydı tıraşlı adamın karşısında yarayacak mı söylesenize? Ne yazık, bu ihtiyar ruhlu genç insanlara ne yazık? Yazık mı? Ne yapıyorum ben? Bu kibirli öfke, kendinden başka herkesi yargılayan züppelik deneyin nesi? Yazıkmış. Esas sana yazık Özlem. Gencecik insanları aşağılamaya bu kadar hevesli olmak yakışıyor mu sana? Onların beynine dünyanın bu gerçek dışı görüntüsünün yıllar ve yıllar boyunca çetrefilli bir yapbozun parçaları gibi ince ince yerleştirildiğini ne çabuk unuttun? Bu görüntüyü gerçek diye yutturmak için susturulmadı mı en ufak bir karşı çıkış? Bir kurmaca dünya yaratılmadı mı? Ve hepimiz de ağır ağır yerimizi almadık mı bu kurmaca dünyanın içinde? Yazık. Hepimize, herkese çok yazık. Esin'le konuştukları geldi aklına birden. Her yanı buz kesti. Sersemlemiş gibi durup etrafına bakındı. Esin'in kırık sesi. Aycan, uzaktaki mektup. Birden oraya yığılıverecek gibi hissetti kendini. Neyse ki geldi. İşte Canan'ın sokağı burası. Hanımeli sokak. Gri suratlı apartmanın 3. katı. Canan Ali Solmaz. Zili çaldı. Keşke bir telefon etseydim. Ya evde yoksa? Otomata basılınca derin bir nefes aldı. Basamakları tırmanmaya başladı. Kapıda Özgür, Canan'ın küçük oğlu. 8. sınıfta bu yıl. Liseye giriş sınavlarına hazırlanıyor. Hazırlanması için arkadan ittiriliyor demek daha doğru. Hoş geldin Özlem teyze. Hoş bulduk. Annen evde mi Özgür? Bakkala gitti, şimdi gelir. Ne haber delikanlım? Ne olsun işte, durmadan çalışıyoruz. Gestapo gibi vallahi senin arkadaşın, nefes aldırmıyor bana. Hadi hadi, 40 yıllık arkadaşımı bana anlatma. Gestapoymuş, otorite görmemişsiniz siz. Özgür'ün kıvırcık kafasını şöyle bir karıştırıp mutfağa girdi. Demliği ocağa koydu. Çay içeriz şimdi. Canan'ın mutfağına girince içi ferahladı. Hep böyle olurdu. Canan'a attı mı kendini, en çözülmez sorunlar bile ufalırdı gözünde. Hele bir demlik çayı da koydular mı masaya, kan, şiddet, vahşet ve cinayetlerle dolu sokaklar o mutfağın dışında kalır, bir toz bulutu gibi dağılıp giderdi. Aslında dağılıp gitmediğini, her gün daha da şiddetlenerek korunaklı sandığımız küçük evlerimize kadar sızacağını biliyorlardı. Belki sadece o anda paylaştıkları duygunun her şeyi yenebileceğine dair umutları artıyordu, işte o kadar. Özgür'ün odasından gitarın tımbırtısı geliyor, bir sigara yaktı Özlem. Odanın aralık kapısından baktı usulca. Özgür'ün açık kumral başı gitarına doğru eğilmiş, tellerin üzerinde dolanan parmaklarına bakıyor dikkatle. Arpej miydi neydi, geçen gün anlatıyordu yine. Çocuk yalnızca müzikten söz ederken canlanıyor. Sesine, bakışlarına bambaşka bir renk geliyor. Açıyor test kitaplarını önüne, gitarsa ayak ucunda. Bulduğu her fırsatta alıyor eline. Bu oğlanı zorlamasa Canan, bir ara konuşmalı. Sessizce içeriye, salona doğru yürüdü. Televizyonun arkasındaki duvarda asılı fotoğraflara baktı. Biri Canan'ın çocukluğu. Fırfırlı bir elbise var üstünde. Ablasının koluna girmiş. Feyman abla. Karlı bir İstanbul sabahında kantini bastılar, bıçaklar ve satırlarla gelmişlerdi. Ara sokaklara dağılan öğrencilerin arasına daldılar, kaçarken vurulmuş dediler. Feyman abla kaçar mı hiç? Bir baktı mı korkardık biz, elimizde her ne varsa yanlış bir şeymiş gibi telaşlanır, saklamaya çalışırdık. 7 yaş büyüktü bizden, korkardık ama başımız ne zaman sıkışsa ilk ona koşardık. Feyman ablanın çözemeyeceği sorun yoktu. Kırtasiyeden aldığımız kağıt bebeklerin elbiselerini düzgünce keser, aynısından bir başka kartona yapıp güzelce boyar, kavga etmeden oynamamız için tutuştururdu elimize. Sokakta topumuzu elimizden aldıklarında koşup yetişir, bize sataşan çocuğu bir güzel kovalayıp "Bu çocuklara dokunanı duvara mıhlarım!" diye bağırırdı ardından. Canan canı yandığında anne diye değil, abla diye ağlardı. İlkokul 5. sınıftaydık. Feyman abla üniversiteye başladı o yıl. Elinde tanımadığımız kitaplar, odaya kapanıp sabahlara kadar okuyordu. Canan yattığı yerden ablasına bakıyor. O, "Hadi gözlerini kapa artık." diyene kadar kutsal bir resmin karşısında mıhlanıp kalmış gibi gece lambasının cılız ışığına eğilmiş kuzguni siyah saçları izliyordu. Bir gece Feyman ablanın kızacağından korkmuş ama söylemeden de duramamış ve "Artık hiç bana sarılıp uyumuyorsun, ne okuyorsun böyle geceler boyu?" diye sızlanacak olmuş. Ablası Canan'a bakıp gülümsemiş. "İnsanların neden mutlu olamadıklarını öğrenmek için okuyorum." demiş. Ne yapacaksın ki öğrenip? Mutlu olmaları için uğraşırım. Neden? Çünkü ben de mutlu olmak istiyorum ve yalnız başına olamam. Başka şeyler de sormak istemiş Canan ama ne soracağını bilememiş. Bu sözleri uzun zaman kafasının içinde evirip çevirdikten sonra bir gün bana da anlatmıştı. Beraberce düşünüp şu sonucu çıkarmıştık. Sen mutsuz olursan ben de olurum. Sen sevinirsen ben de. Bu böyle bir şey olmalı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 11.